Ayrım 44, sayfa 412. Sürgün. Ana yurtlarına dönmeleri yasaklanan on binlerce Yunanlı, yabancı ülkelerde farklı türden bir tiranlığı yaşıyorlardı. KKE Merkez Komitesi artık işlevlerini sürgünde yerine getiriyordu. Zahariadis, Partsotas ve Vlantas, uğranılan yenilgilerin sorumluluğunu çeşitli muhalif unsurlar arasında paylaştırmışlardı. Partsaridis'in önderlik ettiği bir grup militan, açıklama ve partinin son birkaç yıl içinde izlediği çizgi hakkında dürüst bir öz eleştirinin yapılmasını istiyorlardı. Diyalog, 14 Mayıs 1950'de Bulgaristan'da toplanan 7. planumda başladı. Fakat Zahariadis, Partsaridis'i hedef alarak araya girdi. Eleştiri ve demokrasiyi partiye zarar vermek, onu zayıflatmak ve tasfiye etmek amacıyla kullanmaya çalışan parti düşmanlarına ve parti karşıtı unsurlara, eleştiri hakkı, demokrasi ve ifade özgürlüğü tanınamaz. Karagiorgis. Partsaridis kendine hakim oldu ve çeşitli etiketlerle yaftalandı. Partsotas onun bir yalancı, Vlantas ise bir troçkist, ayrılıkçı ve oportunist olduğunu söyledi. Sözcüklerden korkmayan ve ismi bilinmeyen bir politik kadro ise onu aşırı derecede matematik okuyup çalıştığı için çürümüş bir bencil olarak mahkum etti. Bu hakaret sağanağı hızını kaybettiğinde oy birliğiyle bir karar alındı. Bu karara göre hala ülke içinde bulunan Yunanlı komünistlere partiyle bağları kesmeksizin yasal örgütlerle işbirliği yapmaları ve Merkez Komitesi'nin direktiflerini içinde bulundukları duruma göre yerine getirmeleri için çağrıda bulunuldu. Zamanla bu direktifler Zahariadis'in Ortodoks kontrolünün dışına çıkan dağılmış örgütlerin kalıntıları için kısıtlayıcı ve yerine getirilmez hale geldi. Ülke içindeki politik mücadelenin gerekleriyle daima devrimci soyutlamalara yönelen, bu yüzden de gerçeklerden kopan hiyerarşinin dogmatik katılığı arasındaki çelişki, KKE'nin bu yıllardaki tarihini belirleyecekti. Savaş bitmişti. Fakat her şeylerini Gramos ve Vitsi'de kaybetmiş, sürgündeki binlerce partizan, bu kez de kendilerini Zahariadis'in tasfiye hareketleriyle yüz yüze buldular. Karagiorgis, 6 Haziran 1950'de Merkez Komitesi'ne daha önce Marcos'un yaptığı gibi bir mektup göndererek parti kararlarını ve yöntemlerini şiddetle eleştirdi. Bir Uşaklar Meclisi tarafından Marcos, Chirisa, Hajivasiol'un görüşlerinin oy birliğiyle mahkum edilmesini ve Partsaridis'e yöneltilen suçlamaları protesto etti ve boyun eğme ruhunu genel olarak mahkum etti. Bölünmez bir Bolşevik birliğin herhangi biçimde kanıtı olmaktan çok uzak bulunan bu ruh, daha çok açıkça politik ve ideolojik bir durgunluğun ifadesidir. Karagiorgis, Dünya Savaşı'nın başından beri izlenen çizginin objektif olarak eleştirilmesini ve konuyu aydınlatabilecek tüm belgelerin yayınlanmasını istiyordu. Dikkat ettim, Zahariadis bizi ilk yenilgiye ön plana çıkardığı adamları Ionis Sofolis aracılığıyla ikinci yenilgiye ise bizzat kendisi götürdü ve her iki durumda da partinin var olduğu her düzeyde ve her dönemde tekrarlanan hatalar yaptı. Yine dikkat ettim ve bu en kötüsüdür, yoldaş Zahariadis'in sözlüğünde öz eleştiri sözcüğü yer almıyor. Karagiorgis. Karagiorgis de Marcos gibi kendi aleyhine bir durum yaratıyordu. Mektubu bir süre sonra yoldaş Karagiorgis'in oportunist platformu olarak anılmaya başlandı. Kovmalar ve gizli tasfiyeler döneminden sonra sürgün acılarını artıran yeni temizlik hareketleri yoldaydı. Savaş sona erdi fakat temizlik hareketleri devam etti. Bu hareketler tarihi çarpıtmak için düzenlenen uğursuz şeytan kovma törenlerini hatırlatıyordu. İlk cepheden saldırı 1950 Ekim'inde toplanan 3. Kongre'de gerçekleştirildi. Siantos, Partsaridis, Marcos, Vafiadis ve Karagiorgis partiden ihraç edildiler. Siantos ve Marcos ile ilgili gerçekler tamamen değiştirilmişti. Artık hayatta olmayan Siantos, İngiliz ajanı ve sınıf düşmanı olmakla suçlandırıldı. Bu suçlamayla Eam Elas tarihine nihai olarak son verilmesi düşünülmüştü. Seansları Zahariadis yönetiyor ve hayaletleri öfkeyle lanetliyordu. Yapılan suçlamaların bir kısmı Partsaridis ve Karagiorgis'i hedef aldı fakat kendini savunmak üzere orada bulunmayan Marcos asla gerçek bir komünist olmamış yetersiz bir maceracı olarak tanımlandı ve dökülen kanların sorumluluğu ona yüklendi. Merkez Komitesi bu dehşet verici şeytan kovma törenleriyle hainleri, monarşistleri ve Tito'cuları belirledi. İddialara göre bu hainler devrimi arkadan hançerlemek suretiyle son yenilgilere neden olmuşlardı. 1500 partizan Bulgaristan'da sefalet içinde bir araya gelen 1500 sürgün mücadele içinde her şeylerini kaybettikten sonra kurbanlar listesine yazıldılar. 8 yıl boyunca savaşmış insanların gözü önünde yapılan bu anlamsız sahtekarlık yıllar boyunca etkisini sürdürdü. Gerçeğin yüzü Aris'in başı kesilmiş ölüsü gibi kaybolmuştu. Yunanistan'ın tarihi her iki tarafça da örtbas edilmeye, yok edilmeye çalışıldı ve çalışılıyor. Yine de bu tarih gerçek yüzüyle yeniden ortaya çıkarılmak isteniyor. O, devrim ve karşı devrim düzenlerinin birbirlerini tamamlayan sahtekarlıklarıyla değiştirilen mozaik içinde kendi gerçek görüntüsünü aramaya devam ediyor. Sonrası, tarih zamanı belirler. 1951-1952. Birleşik Demokratik Sol, EDA, eski EAM üyelerinin öncülüğü ve desteğiyle kuruldu. EDA, 9 Eylül 1951 seçimlerinde oyların %10.7'sini aldı. Seçimlere mahkumlar ve sürgündekiler de aday olarak katıldılar ve bunların oyu seçildi. Aralarında Sarafis ve Glekos da vardı. Venizelos sağla koalisyon kurmaya çalıştı. Amerikalıların desteklediği Mareşal Papagos yedekte kaldı. Plastiras çok zayıf bir merkezci çoğunluğun yardımıyla hükümetin başına geçti. Af tasarımı hiçbir yerde yürürlüğe konmadı. 30 Mart 1952 Beloyanis idam edildi. Birleşik Devletler Büyükelçisi Perofoy hükümeti devirme umuduyla baskı yapmaya başladı ve bu kez çoğunluğu Papagos'un lehine çevirmeye çalışarak Yunanlıları bir kez daha seçimlere çağırdı. Tükenen ve desteksiz kalan Plastiras çoğunluğun isteklerine boyun eğdi. 16 Kasım 1953'te yapılan seçimler Papagos'un zaferiyle sonuçlandı. Oyların %49.22'sini alan Papagos, Ulusal Meclis'teki sandalyelerin %82.30'una sahip oldu. 1953-1956. Yunanistan ve Birleşik Devletler arasında yapılan bir askeri anlaşmayla Yunanistan topraklarındaki Amerikan güçlerinin varlığı kurumsallaştırıldı. Kıbrıs'la ilgili ulusal talepler güçlendirildi. Adada EOK, işgal sırasında aşırı sağcı X örgütünün kurucusu General Grivas, liderliğinde silahlı mücadeleye başladı. Mareşal Papagos 1955 Ekim'inde öldü. Amerikalılar ve saray ondan boşalan yere Konstantin Karamanlis'i getirdiler. Karamanlis, Papagos'un partisini Helenik Birlik dağıtarak 19 Şubat 1956 seçimlerinde meclisteki sandalyelerin çoğunluğunu kazanan ERE, Ulusal Radikal Birliği kurdu. 1951 seçimlerinden sonra parlamentodan diskalifiye edilen EDA temsilcileri ilk kez parlamentoya girme hakkı kazandılar. Larissa milletvekili Sarafis EDA genel sekreterliğine seçildi. Liberal muhalefet cephesi oyların %44'ünü kazandı. Karamanlis ve Amerikalılar dikkatleri kızıl tehlike üzerine çekmek için gerekli fırsatı yakaladılar ve olağanüstü önlemleri genişlettiler. Şubat 1956-1958. Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin 20. Kongresi, KKI'nin 6. plenumunda son yıllarda izlenen çizgi eleştirildi. Lübnan ve Caserta anlaşmaları haklı görülemez tavizler olarak ilan edildi ve 1946'daki seçim boykotu muazzam bir hata olarak nitelendi. Fakat ana rapor 6 Kominform Partisi tarafından takdim edildi. KKI dışarıdan destalinize edildi. Stalinsizleştirildi ve kendisine rağmen liberalleştirildi. Ekim 1957, Zaharyadis KKI'den ihraç edildi. Parsotas ve Flantas birkaç hafta sonra onu izlediler. Kominform partileri KKI'nin yeni genel sekreterini saptadılar. Kostas Kolianis. İtibarı iade edilen Karagorgis, Zaharyadis'in özel evinin bodrumunda inşa edilmiş bir hücre içinde ölü olarak bulundu. Bir süre için Marcos'un da itibarı iade edildi. Fakat onun aşırı şiddetli eleştirileri 1961'de bir kez daha ihraç edilmesine yol açtı. Liberalleştirme, toplumsal ve politik güçlerin geniş çapta değerlendirilmesine yol açan yeni uvertürler halinde ortaya çıktı. KKI'nin yeraltı örgütleri dağıtıldı ve bu örgütlerin militanları EDA kapsamına alındılar. Sarafis, Şubat 1957 seçimlerinde ülkede en büyük ikinci kişisel çoğunluğu sağlayarak yeniden milletvekili seçildi. 31 Mayıs 1957'de Amerikalılara ait bir hizmet aracı tarafından ezilerek öldürüldü. Olayın kaza olduğu söylendi. Mayıs 1958-1963. Yeni seçimlerde EDA oyların %25'ini kazandı. Karamanlis oyların %41,17'sini ve parlamentodaki sandalyelerin 2/3'ünü alarak yeniden iktidara geldi. EDA'nın başarısı komünistlere karşı yürütülen kampanyayı yeniden canlandırdı ve yeni bir baskı dönemini başlattı. Giderek tedirgin olan Amerikalılar, Papandreou ve Venizelos'u üçüncü bir güç olarak yeni bir parti kurmaya ikna ettiler. EK, Merkez Birliği. Yeni seçimler bir terör ortamı içinde 29 Ekim 1961'de yapıldı. Kırsal kesimde doğrudan askeri müdahalelere girişildi ve seçmen kayıt listelerinde hile yapıldı. Papandreou'nun iddiasına göre yasa dışı kayıtlı 500 binden fazla isim vardı. Karamanlis oyların %50,8'ini ve sandalyelerin %58,66'sını kazandı. EDA'dan biraz destek gören Merkez Birliği oyların %33,66'sını aldı. Muhalefet bu seçim darbesini protesto etti. Fakat Karamanlis hala Amerikalıların güvenilir adamıydı ve 2 yıl daha iktidarda kaldı. Devleti ordunun üst düzeyinde yer alan kişiler ve sarayla ilişki içinde yönetmeye çalıştı ve sonunda kraliyet ailesiyle anlaşmazlığa düştü. Kennedy yönetimi Yunanistan için merkezci bir çözüm düşünmeye başladı. Mayıs 1963, Kasım 1963. Solcu milletvekili Lambrakis, Z'nin Selanik'te öldürülmesi kamuoyunda öfkeyle karşılandı. Polis tertibi ve sağcıların yasa dışı faaliyetleri mahkemede açığa çıkarıldı ve bütün bunlar hükümetin otoritesini sarstı. Yarım milyon insan ağır bir tehdit atmosferi içinde Lambrakis'in Atina caddeleri boyunca uzayan cenaze kortejine katıldı. 18 Mayıs, Karamanlis krala hükümetinin istifasını verdi. 2 oy fazlaya sahip olan Pipinellis başbakan oldu. Papandreou yeniden seçimlere gidilmesini istedi. Kasım 1963, Temmuz 1965. 3 Kasım 1963 günü yapılan seçimlerde Papandreou göreli fakat mutlak olmayan bir çoğunluk sağladı. Oyların %42,04'ü, sandalyelerin %46'sı. Papandreou hükümette EDA oyların %12'siyle işbirliği yapmayı reddetti ve 24 Aralık'ta istifasını verdi. Yeni seçimler 16 Şubat 1964'te yapıldı. Merkez Birliği bu kez mutlak çoğunluğu sağladı. Sandalyelerin %57'si. Yunanistan yaşadığı uzun geceden biraz korkarak çıktı. Ülkede polis terörü azaldı. Olağanüstü önlemler kaldırılmadıysa da bazı uygulamalara yurttaşlık hakları sertifikası gibi son verildi. Sürgünler ve politik mahkumlar için hazırlanan dosyalar önem sırasına göre incelendi ve sınır dışı etme uygulaması durduruldu. Zindanlarda ya da yer altında yaşamaya mahkum binlerce Yunanlı belli belirsiz bir özgürlük ortamına kavuştu. Sağ, olanca öfkesiyle Papandreou'yu hedef aldı. EDA ile ittifak yapmayı reddeden ve 1944 Ekim'inde İngilizlerin Atina'ya girişlerini sahneye koyan bu adamın daima gizli bir komünist olduğunu söyledi. Oysa Papandreou'nun yaptığı, yasaların hakim olduğu bir düzeni restore etmek için atılmış ürkek bir adımdan ibaretti. Kral Paul 1964'te öldü ve ana kraliçe Frederica'nın gölgesi altında Konstantin'in tahta çıkışı, kralın özel mülkünü savunmaya kararlı bir süper gücün muhalefetini güçlendirdi. Yunan hükümetinin Sovyetler Birliği'nden silah alma girişiminde bulunan Kıbrıs'a yönelik politikası, Johnson'ın zevklerine uygun değildi. Özgürlüğün günleri sayılıdır. Papandreou kendisini partisinin savunma bakanı Garofalias'ın önderliğindeki tutucu kanadı ile demokratik ve toplumsal talepleri ileri sürerek partiyi sola çekmeye başlayan oğlu Andre Papandreou'nun önderliğindeki ilerici kanat arasında sıkışmış durumda buldu. Papandreou emrindeki kurmaylara devlet otoritesini kabul ettirmeye çalıştı ve böylece kraliyetle ilgili tabuları bozdu. 1961'de yapılan hileli seçimlerde ordunun oynadığı rolü ortaya koyan Perikles planını açığa çıkardı. Garofalias'ın muhalefeti sertleşti ve Merkez Birliği dağılma tehlikesiyle yüz yüze geldi. Sağ, Papandreou'yu ordu içinde ayrı bir askeri örgütün kurulmasını öngören Aspida planını hazırlamakla suçlayarak saldırıya geçti. 15 Temmuz 1965, Papandreou, Garofalias'ın görevinden alınmasını sağlamak için kralı ziyaret etti. Konstantin kararnameyi imzalamayı reddetti. Başbakan, hükümetin yeniden kurulması sağlanmazsa istifa edeceği tehdidinde bulundu. Konstantin, anayasanın tüm maddelerini ihlal ederek yanıt verdi. Güzel, sizce doğru olan buysa istifa edin. Demokrasinin 20 ay süren iyileşme döneminden sonra yasal yollar bir kez daha kapatıldı. Özgürlükle yeni yeni tanışmaya başlayan binlerce Yunanlı bir kez daha terörle karşılaştı. 15 Temmuz tarihli kral darbesi kurumların normal işleyişini uzun bir süre için engelledi. Temmuz 1965, Nisan 1967. Atina'da ve Yunanistan'ın tüm şehirlerinde anayasal ve demokratik düzene saygı gösterilmesi talebiyle kalabalık kitle gösterileri yapıldı. Saray, merkez birliği içindeki çatlağı hareketin sağ kanadından taraftarlar bularak büyütmeye çalıştı. Bu temel üzerinde ilk hükümet 1965 Eylül'ünde Stefanopoulos başkanlığında kuruldu. Merkez birliğinin döneklerince bu hareketin desteklenmesi Andre Papandreou önderliğindeki eğilimin sola kaymasına neden oldu. EDA liderlerinin büyük çoğunluğu birleşik eylemi desteklediler. Fakat Ortodoksluğun muhafızları Bükreş'ten fırsat kolluyorlardı. 1956'da alınan kararlar hala yürürlükteydi. 1961'de yapılan 8. Kongre'den beri ülke içindeki parti liderliği her türlü tartışmayı bir yana bırakmış ve dışarıdan gönderilen fermanlara boyun eğmişti. Eski model aynen korunuyordu. Bir zamanlar Atina dağ hareketinden nasıl kopuk idiyse, şimdi de Bükreş Yunanistan'ın tamamından kopuktu. Kopyacılık ve güvensizlik her zamanki gibi yaygındı. 1965 yazında patlak veren kriz sırasında Kolianis'in merkez komitesi, partinin yeraltı örgütlerinin yeniden Yunanistan'da kurulmasına karar verdi ve demir perdenin öteki tarafında kotarılan saf ortodoks çizginin uygulanması için kadroların EDA'ya bağlı örgütler içinde çalışmalarını emretti. EDA olanca özerkliğini kaybetti. Derhal alınması gereken kararlar Yunanistan'da sol kanat birliği önemli ölçüde zayıflatan karmaşık prosedürler nedeniyle ertelendi. Papandreou hükümeti tarafından gevşetilen olağanüstü önlemler yeniden olanca şiddetiyle uygulamaya konuldular. Lambrakis'in gençlik örgütü dağılma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Aspida olayı demokrat subaylarca sözde düzenlenen bir darbeyle çıkarılan gürültü, politikaların Bükreş'ten belirlenmesinin sonucu olarak KKK'nin desteğini de reddetmek durumunda olan Andre Papandreou'nun hareketini hedef alıyordu. Saray, ordu ve güvenlik servisleri içinde geniş çaplı bir temizlik hareketine girişti. Stefanopoulos hükümet başkanlığından alınarak yerine Paraskevopoulos getirildi. Böylece seçimlere kadar yeni bir merkez sağ ittifakın kurulacağı umuluyordu. Nedir ki Paraskevopoulos bunu başaramadı. Onu parlamentodaki çoğunluğu ERE, Karamanlis'in eski partisi, çevresinde birleştirmek ve yeni seçimleri örgütlemekle görevli olan Kanelopoulos izledi. Mart 1967, KKE Merkez Komitesi Bükreş'te 10. planumu topladı. Seçimler yaklaşıyordu ve alınan kararlar, özellikle Merkez Birliği'nin solu destekleyen seçmenler üzerinde yarattığı tehlikeli etkiyle ilgiliydi. Her türlü ortak eylem umudu yok edildi. Bu arada geleneksel sağ ve Amerikalılar 28 Mayıs günü yapılması kararlaştırılan seçimlerden bir önceki ya da bir sonraki gün darbe yapmaya hazırlanıyorlardı. Seçimlerin yapılmasına çok az bir süre kalmıştı. Rahatsız edici söylentiler dolaşıyordu. Bölünmüş sol, bütünüyle yeni bir politik faktör tarafından hızlandırılan felaket karşısında tümüyle hazırlıksızdı. Genelkurmay ve saray tarafından planlanan tarihten bir ay önce, 21 Nisan 1967 sabahı, Atina'daki tüm resmi binalar tanklarla kuşatıldı ve muazzam bir tutuklama dalgası demokratik muhalefetin boynunu vurdu. İktidarı ele geçiren geleneksel sağ değil, sarayda merkezlenen iktidar kliğinin dışında yer alan bir subay kastıydı. Albaylar üstlerinin hazırladıkları planları yürürlüğe koydular. Ellerindeki şema her şeyi dikkatle hesaba katan CIA tarafından işlenmişti. 21 Nisan 1967-1969. Papadopoulos ve Patakos, Yunanistan'ı daha sonra dendiği gibi bir zırhlı demokrasi haline getirmeye çalıştılar. Programlarının temelini antikomünizm ve ahlak oluşturuyordu. Ahlakı hakim kılmak, Aristofanes, Sofokles ve Aeschylus'un A-E-S-C-H-Y-L-U-S bazı oyunlarını, modern matematik yöntemlerini, mini etek ve uzun saçı, Sofoklesvari oğlancılığın her türlü ifadesini yasaklamakla mümkündü. Oldu bittiyle karşılaşan kral, harekete şimdilik yasal bakımdan destek sağladı. Hapishaneler, Laros ve Leros adaları bir kez daha birkaç hafta içinde doldu. Gün ışığına yeni yeni alışan binlerce Yunanlı tekrar albayların zindanlarında çürümeye gönderildiler. Binlerce kişi sürgün yolunu tuttu. Direniş, 1967 Mayıs'ından itibaren ürkek adımlarla da olsa örgütlenmeye başladı. Komünist Partisi ve EDA, yurtsever cephenin kurulduğunu ilan ettiler. Cephe iki yeni örgütle işbirliği halindeydi. Merkez Birliği'nin sol kanat üyelerince oluşturulan Demokratik Savunma ve Andre Papandreou'nun çevresinde toplanan PAK, Pan-Helenik Kurtuluş Hareketi. Bu direniş hareketinin faaliyetleri sınırlı kaldı. Fakat tabanda embriyonik bir birlik sağlandı. 13 Aralık 1967, Kurmay Başkanları ve sarayla mali ilişki içinde bulunan kişilerin desteklediği Kral Konstantin, 8 ay önce tam ele geçirecekken kaybettiği inisiyatifi tekrar yakalamaya çalıştı. Opera komik bir manevraya girişen kral, ordusuna ve kendisine bağlı olan insanlara başvurarak juntaya karşı harekete geçmelerini istedi. Fakat hiç kimse krallar ve kraliçeler hakkında yazılan hikayelerde yer almak istemedi ve yine sağın kendi içinde süren kavgalarına kimse katılmadı. Sonuç gülünç bir fiyaskoydu ve Konstantin Roma'ya kaçtı. Adamları ise hükümetçe görmezden gelindi. Kralın resimleri berber dükkanlarının duvarlarında asılı kalmaya devam etti ve sembolik olarak monarşinin sürekliliğini sağlamak için bir naip atandı. Böylece albayların eli serbest kaldı. Junta'yı yerinden edecek hiçbir güç yok gibiydi. Büyük dış güçler, gerek Batılılar gerekse komünistler, resmi protestoların hemen ardından Yunanistan'la tekrar diplomatik ilişki kurdular. Şubat 1968, KKI'nin 20. planumu yakın zamanda meydana gelen olayları eski güzel günlerde yapıldığı gibi değerlendirerek sonuçlar çıkardı. Zaharyadis'in yöntemlerini kullanan Kolyanis, ülke içindeki parti liderliğini topa tuttu ve tüm sorumluluğu Parsaridis'in grubuna yükledi. Nedir ki bu kez taban isyan etti. Belli başlı üç parya, Parsaridis, Zografos ve Dimitrio, partinin radyo istasyonunu ele geçirerek liderliğin yöntemlerini lanetlediler ve son birkaç yıl içinde yapılan hataları sırayla açıkladılar. Kolyanis kendisini azınlıkta buldu. Romanya'ya gitti ve tüm parti örgütlerini bir konferansta bir araya toplamayı reddederek kendisini Ortodoksluğun güvencesi olarak sunmaya inatla devam etti. Bu gelişmeler parti içinde bir bölümenin meydana gelmesine yol açtı. Yunanistan'da albaylar halkın onayına bir anayasa taslağı sundular. Referandum 20 Eylül 1968'de sıkı yönetimin gölgesi altında başladı. Resmi sonuçlara göre Yunan halkının %92'si rejimin temel politikalarını onayladı. Halkın ve bireylerin özgürlüğü bir dizi olağanüstü önlemle ve güvenlik servislerinin günlük yasa dışı uygulamalarıyla ertelenmeye devam etti. 3 Kasım 1968, George Papandreou'nun cenaze törenine katılmak için Anayasa Meydanı'nda muazzam bir kalabalık toplandı. Papandreou'nun 1964'teki yönetimi ve son aylarda yapılan zulüm, 1944'ün Papandreou'suna demokratik bir hava vermişti. Çünkü kalabalık son iki yıl içinde ilk kez tattığı özgürlük havasını ona borçluydu. Bu kısa süreli özgürlük soluğu, yaşlı merkezci liderin belirsiz kişiliğiyle bir ölçüde özdeşleşti. Anayasa Meydanı, sivil polisler ve istihbarat görevlileriyle kaynıyordu. Kalabalığın içinden birkaç kişi ilk sloganları attı. Kahrolsun junta, kahrolsun diktatörlük. Kısa bir duraksama oldu, ansızın yarım milyon insan hep birlikte Yunanistan'ın öfkesini göğe doğru haykırdılar. Bu rejimin gerçek referandumuydu. 1968 yılının sonunda KKI'nin iç bürosu tüm Yunanlı komünistlerin katılacağı bir toplantıyı hazırlamak üzere tüm parti örgütlerinin liderliğini üzerine almaya karar verdi. Yeni partinin bu konferansta beliren yüzü belki de sonunda Yunanistan devriminin yüzü olacak. Kitabın sonu 18 Mart 2010 sayfa 422.